Ayrım 4.
Çok geç kaldım Mavruz. Yanağımı eline dayadım. Çalışmam geç bitti. Yarın da boş olduğumdan Adam da aynı şeyi söylüyordu. Şu Adam büyük bir şeytan. Doğru. Bugün hasır şapkanı giymedin mi? Orası soğuktu. Daha kalın bir giysi geçirdim sırtıma. Hasır şapkayı da kafama uyduramadım zaten. Orasının neresi olduğunu bana hiç anlatmamıştı. Ben de bunu sorma cesaretini bulamıyordum kendimde. Yüzümden bir kaygı geldi geçti ve Mavrus'un dikkatini çekti. Şimdi ne var? Bir şey. Son günlerde çok düşündüm. Öyleyse söyle bana. Aramızda sır olmayacak konusunda bir endişen mi var? Ama aptalca bir şey bunu sormak. Gözleri soruya devam ettiğinden ağzımdan kaçırdım. Başına bir şey gelmesinden korkuyordum da. Neden başıma bir şey gelsin? Kendimi çok mutsuz hissediyordum. Birden soruverdim. Ölmeyeceksin değil mi Mavrus? Şen bir kahkaha attı. Ölümü uzun süre bekletmek niyetindeyim. Sağlığım çok iyi. Neredeyse ağladığımı görünce yüzü değişti. Bu da ne oluyor şimdi? Okuldaki o öğretmen peder ne diyor sana? Şuş. Peki şuş. Bu da nesi? İnsanları sevmekten pek hoşlanmıyorum da. Sevdim mi de ölmelerinden korkuyorum. Sevdiklerinden çok ölen oldu mu? Çok değil. Hayır. Yalnızca bana sevgisiz hayatın beş para etmediğini öğreten bir adam oldu. Ona kısacası Mangaritva adlı bir trenin benden alıp götürdüğü iyi yürekli Portekizlim Manuel Vanderas'ın öyküsünü anlattım. Maruz çok duygulanmıştı. Elimi tuttu. O sıra kaç yaşındaydın şuş? 5-6 kadar. Evet, hayatın böyle haksızlıkları var. Yaşına göre çok büyük bir acı bu. Sana bundan söz ediyorum Maruz. Çünkü seni çok seviyorum. Hayatta senin gibi birine rastlamak öyle güç ki. Yüreğini ferah tut. Yüreğini ferah tut. Her şey yoluna girecek. Ölmeyeceğim ve sen bir daha hiç üzülmeyeceksin. Daha önce Edim'e sorduğum bir soruyu da sana sormak istiyorum. Bir gün gidecek misin? Kim bilir? Bana gerek duymayacağın güne dek seninle kalacağım. Tek başına hareket edebilecek, küçük bir adam olduğuna güven getirinceye dek. Oldu mu? Evet, ama o güne daha çok var. Bilmiyorum, sen çok erken gelişmiş bir çocuksun. Biraz avunmuştum. Yine de Mavrus'un varlığına karşın içimde acılı bir şey vardı. Sana üzücü bir şeyden daha söz edebilir miyim? Kabul. Ama bir tek şey, o kadar. Çok kısa sürecek. Biliyor musun Mavrus, öldüğünde Portekizli'nin nereye gömüldüğünü hiç öğrenemedim. Hiç. Hem 6 yaşındaki bir çocuk ne yapabilir? Ölümünden kısa bir süre sonra taşındık. Ardından Bangu'ya döndük ve çok kısa bir süre sonra okumam, adam olmam ve ailenin sefaletini hafifletmem için birinin yanına verildim. Öyleyse ardında bıraktığın şeyleri unutman ve ailene yardım etmen için çok okuman gerekir. Gülmem tuttu. Neden gülüyorsun? Çünkü genellikle Adam gibi konuşuyorsun. Sanki görüş birliğine varmış gibisiniz. Dostumuz Adam, aklı başında bir çocuk. Sende oluşmaya başlayan ve adına yalnızca sağduyu denen bir şey vardır ki herkes buna sahiptir. Ya da zamanla sahip olur. Şimdilik çok kısa bir süre kalacağım. Çünkü geç oldu. Benim için değil, erken uyanmak zorunda olan sensin. Filmdeki gibi yatağında mı kahvaltı edersin? Her zaman. Çok hoştur bu. Burada, Brezilya'da insanlar çok eski kafalıdırlar. Böyle şey yapılmaz. Vazgeçilmez bir şey değildir bu. Gerektiğinde ben de herkes gibi kahvaltı masasına otururum. Mavrus düşündü. Dün bana bir şey anlatacaktın ve söze başlamadan uyudun. Üniforma savaşının öyküsünü. Anımsıyor musun? Müthiş bir savaş oldu. Seni pek ilgilendirecek mi bilmiyorum ama tavuk gıdaklamasındaki gibi korkunç bir sonu yok. Yine okuldaki oyunlardan birisi mi? Evet. Ama başkası yok. Geçen yıl okula başladığımda öğrencilerin üniforması çeneye kadar ilikleniyordu. Ne kadar rahatsız edici bir şey olduğunu düşünemezsin. Bütün gün süren şu sıcakla ve biz boğucu sınıflara kapatılmış ders görüyorduk. Bir gün evde giyiniyordum ve aynanın önünde üniformanın üst düğmelerini çözerek yakasını ters çevirdim. Üzerine gömleğimin yakasını çıkardım ve aralık bıraktım. Harikaydı. Bundan sonra böyle giyecektim üniformayı. Evden çıkar çıkmaz yakayı çeviriyor ve gömleğimin yakasını üzerine çıkarıyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Tam okulun girişinde müdürle burun buruna geldim. Bu peder senin gibi Fransızdır. Ama öyle kalın birine öylesine yakın kaşları vardır ki Igapo Köprüsü'nü sanabilirsin. Kızdığı zaman bu kara çalı alnında kabarır. Karşısındakini kirpi sanırsın. Bu yenilikler de ne oluyor? Senyor. Ses dehşet vericiydi. Giyinin. Titreyerek dediğini yaptım. Kıllı ve nemli elini öptüm. Eve dönerken katedralin bahçesinde mola verdim. Çantamı bir bankın üzerine attım ve üniformamın önünü araladım. Ne büyük rahatlık. Dostum şaşkınlık içindeydi. Bir de ne tarsıyor? Çok hoş oluyor. Hayır, öğretmenlerden biri geçerse enseleniriz. Kim geçecek canım? Hepsi dua kitabını okuyordur ya da ona benzer bir iş yapıyorlardır bu saatte. Yine de tarsıyor karar veremedi. Evde, odamda deneyeceğim. Şeytan kulağıma bir şey fısıldadı. Bir savaş başlatabiliriz. Üniforma savaşı. Sonunda tavuk gıdaklamasında senin başına geldiği gibi cezalandırılalım, değil mi? İstemiyorsan önemi yok. Ben başlatacağım. Göreceksin. Nasıl tutacak? Gerçekten de fırsat buldukça hemen devrimci üniformam çıkıyordu ortaya. Gözüpekliğim öylesine arttı ki bahçeye bile üniformamın önü aralanmış olarak çıkıyordum. Sınıfa giriyordum ve bir ses yükseliyordu. Vasconcelos, üstünüze başınıza dikkat edin. Söyleneni yapıyordum ama ilk fırsatta aynı şeyi tekrarlıyordum. Şeytan kanıma girmişti ve bu bir nakarata dönüştü çıktı. Hep aynı şey. Vasconcelos, üstünüze başınıza dikkat edin. Üstünüze başınıza dikkat edin Vasconcelos. Dikkat edin Vasconcelos. Üstünüze başınıza dikkat edin Vasconcelos. Ve durum ciddileşiyordu. Vasconcelos, cezalısınız. Üniformamın önünü düğmeliyor ve kollarımı kavuşturup yüzüm duvara dönük duruyordum. Ardından tehdit geldi. Karnende hal ve gidiş notum kırık olacak. Hal ve gidiş notum kötü gidiyordu. Azar işitiyordum. Evime telefon etmekle bile tehdit ediliyordum. En kötüsü bu olurdu. Neyse ki bu tehdit gerçekleşmedi. Savaşım uğruna öylesine çırpındım ki ürün verdi. Bütün budalalıklar çabuk tutulur. Taklitçiler türedi. Gerçekten bir asi avı başladı böylece. Üstünüze başınıza dikkat edin. Cezalısınız. Hal ve gidiş kırık. Hop! Okuldan çıkmak üzere üniformalarınızı değiştiremezsiniz. Şimdi Fayol'un karşısındaydım. Şuş! Bunu yapma. Üniformanın önünü ilikle. Ona acıyordum. Üniformamın önünü kapadım. Bağışla beni Fayol. Şimdi benimle öğretmenlerin toplantı odasına gelmelisin. Bunu niçin yapıyorsun Şuş? Şimdi bir sineğin senin gibi bunca karışıklık çıkardığını hiç görmemiştim. Ağır ağır Fayol'un peşinden yürüdüm. Büyük salona girdik. Okulun bütün öğretmenleri masanın çevresindeydi. Sessizce beni bekliyorlardı. Tam karşılarında durmam emredildi. Ama kollarımı kavuşturmam istenmedi. Bütün bu sert bakışlar tarafından süzülmek iğrençti. Fayol bile onların yanına oturmuştu. Peder Manuel'in bakışından kurtulsam başka bir pederin gözleriyle karşılaşıyordum. Bir tek Peder Flavio bana yakın gibiydi. Gülümsemesini gizliyordu. Bundan yararlanabilirdim ama yüzüne bakarsam gerçek bir kahkaha atacaktı. Suçlama girişiminde kim bulunacaktı ilk? Açık olan bir şey vardı. Birbirlerine pas veriyorlardı. Peder Luis hiçbir zaman bu girişimde bulunmazdı. Başka pederlerde de bunu yapacak yürek yoktu. Kararı müdür verecekti. Kalın kaşları ağır ağır oynuyordu. Senyor Vasconcelos. Tamamdı. İkimiz sahnedeydik. Benim neredeyse beyaz denilebilecek sarı saçlarım nemli alnıma yapışıyordu. Gırtlağımdan çıkan ses değil, ona benzer bir şeydi. Buradayım peder. Fayol bakışlarını masaya dikmişti. Üzerindeki bütün lekeleri saymış olmalıydı. Belki de benim için dua ediyordu. Senyor Vasconcelos, üniformanızı nasıl giydiğinizi gösterme zevkini bizlere tattıracaksınız değil mi? Duraksadım ama kalın kaşları kalktı. Bu da onu kara ve parlak gözleriyle öfkeli bir baykuşa benzetti. Ne bekliyorsunuz? Okulun disiplinine meydan okuyarak üniformanızı böyle giymekte övünmüyor musunuz? Kas katı kesilen parmaklarım yakamın kopçalarını bir türlü çözemiyordu. Tir tir titremekteydim. Yine de dediklerini hemen yapmam zorunluydu. Sonunda başardım ve az sonra gömleğimin yakasını olanca özgürlüğüyle açtım. Bu modayı siz mi yarattınız? Sesim çıkmıyordu. Peder Manuel bir görüş ortaya atma yürekliliğini gösterdi. Bu kez bu işi ortaya atın olmadığını söylemeyeceksin sanırım. Tavuk gıdaklaması tamam. Açıklamanı kabul ettik. Ama şimdi... Benim peder. Bir tek ben. Neden? Yatsımak neye yarardı? Gerçeği söyleyerek talihimi deneyecektim. Çünkü bu çok çirkin bir üniforma. Başka? Çünkü böylece sıcaklık o kadar duyulmuyor ve insan yarı yarıya boğulmuyor. Daha başka? Güzel oluyor. Bir neden daha var mı? Önü açık üniformayla başım pek ağrımıyor. Zaman zaman sınıfta çok dikkat ettiğimiz ve havanın çok ısındığı anlar oluyor. Ve o zaman başım neredeyse çatlıyor. Sustum. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Peder Jose'nin sesi öylesine tatlılaşmıştı ki irkildim. Sizi neyin beklediğini biliyor musunuz? Hiç kuşkusuz. Hayat boyu ceza yakalayacağım. üniformamı böyle giymemem gerektiğini belirten 1000 satır yazı yazacağım. Sonunda evime de telefon edilecek, sinemadan ve denizden yoksun bırakılacağım. İnsan yüreğinin acımadığı söylenir ama benim yüreğim çok acıyordu. Önce inciden inceye yaşlar süzüldü. Sonra patlayıverdiğimde yüzümü gerçek anlamda sel bastı. Ölmeyi yeğlerim. İlaç dolabının camını kırmak, bir zehir parçası almak. Böylece de kimse beni cezalandıramazdı. Peki, peki. Bu seferlik ölmene gerek yok. Cezaya gelince de. Bu da incelemeye değer. Şimdi dışarı çık ve git. Peder Feliciano'nun odasında otur. Biz sonra seni çağırırız. Dediğini yaptım. Çok zayıflamıştım ve hiç ağırlığım yokmuş gibi yürüyerek, yerdeki çinilere bakarak, hıçkırıklarımın arasını gitgide uzatarak ve önüme çıkan ilk delikte gözden kaybolmayı dileyerek gittim. Zaman kavramını bile yitirmiştim. Ve ancak büyük çan sınıflara dönmemizi emrettiğinde kendime geldim. Başımı kaldırdım. Fayol ağır ağır bana doğru ilerliyordu. Gözlerinde büyük bir hoşnutluk havası vardı. Yaklaştı ve bu kez eğlenmek için kuşağının uçlarını yakalama eğilimini duydum. Şuş! Karşılık vermedim. Ona bakacak cesaretim bile yoktu. Dinle Şuş, sana büyük bir haberim var. Herhalde cezamı azaltmayı başarmıştı. Ya da eve telefon edilmeyecekti. Ancak yüzüme bakarsan söylerim. Bana öfkelenme. Bütün bu şamatanın çıkarılmasının %100 suçlusu sensin. Başımı kaldırdım. Yüzü yine iyilikten ışıl ışıl yanıyordu. Bir elinde küçük bir lastik cetvel duruyor. Onunla öbür elinin avucunu hafiften vuruyordu. Bana güvenin var mı Şuş? Her zaman. Sana güvenim olmasaydı hayatta kimseye güvenmezdim. Öyleyse gel. Dediğini yaptım. Yavaşça yüzümü kaldırdı. Bir mucize oldu Şuş. Benim de hiç ummadığım bir mucize. Nedir biliyor musun? Savaşı kazandın. Beni cezalandırmayacaklar mı Fayol? Hayır. Tam tersine. Onları çok şaşırttın. Seni pek zeki buldular. Uzun uzun tartıştılar ve senin haklı olduğuna karar verdiler. Papaz olmasa boynuna sarılırdım. Şimdi bana iştenlikle yanıt verirsen sonunu, neye karar verdiklerini anlatırım sana. Yemin ederek göğsümden haç çıkardım. Söylediğin ilaç dolabından çalacağın zehir hikayesi doğru muydu? Yalan attın Fayol. Rahatlayarak derin bir soluk aldı. Yalan attın Fayol. Çünkü dolabın camını kırmaya gerek yoktu. Bir keresinde Peder Armando taşların zorluğunu anlatıyordu ve ben de ona yardım ediyordum. Bakmadığı bir sıra hala üzerimde taşıdığı bir taş parçası çaldım. Sık sık ölme isteği duyuyordum. Gözyaşlarımın yeniden akmaya başlaması tehlikesi belirmişti. Ama Şuş, sen daha küçük bir çocuksun. 12 yaşında bile değilsin. Neden böyle şeyler düşünüyorsun? Çünkü ben mutsuz bir çocuğum. Herkes vaktini yediğim yemeği hak etmediğimi söylemekle geçiriyor. Hiçbir işe yaramadığımı söylemekle geçiriyor. Burada çıkırıklara boğuldum. Bütün bunlar saçma, yanlış. Gerçek şu ki sen çok çalışkan, çok zeki ve çok canlı bir çocuksun. Bu kadar ufak tefek, bu kadar gelişmiş olmana herkesin şaştığını söylemedi mi baban? Okul 15 yaşında bitirecek, tek öğrenci sensin, bunu unutma. Öyleyse hadi, Şuş, ağlama. Zamanla her şey düzelecek. Başkaları gibi mutlu bir çocuk olacaksın. Senin dostun değil miyim? Bak, yeryüzünde pek çok kişinin tek dostu bile yok. İnanmıyor musun? Şaşkınlığım Peder Feliciano'nun iyiliğine çarpıyor ve beni sağduyuya yöneltiyor yeniden. Al bakalım. Siyah beyaz kareli mendil uzatıyordu yine bana. Daha iyi misin? Evet. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ama bir dostun başka dosttan isteyeceği bir şey. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Dikkat et. Söz verdin. Sözünü tutarsan sana destelerle resim alırım. Bütün çocukların deftere yapıştırdıkları resimlerden. Sen biriktirmiyor musun böyle şeyler? Hayır. Böyle şeyler alacak param hiç yok. Canım boğazımı ağrıtacak bir dondurma yemeği istedi mi, tramvay paramı harcıyor ve eve yürüyerek dönüyorum. Fayol bir el hareketi yaptı. Şöyle bir koca yığın. Gülümsedim. Zahmet etme Fayol. Senin için herhangi bir şeyi karşılıksız yaparım. Nedir istediğin? Bir bahsi kaybetmekten korkuyormuş gibi Fayol'un yüzünde bir duraksama belirdi. Şu zehir taşını göster bana. Karşı çıkmadım. Elimi ceketimin cebine soktum ve 3 bilyenin birbirine çarptığı duyuldu. Taş onların arasındaydı. Avucuma koydum. Işık da çok güzeldi. Masmaviydi. Güzel değil mi? Güzel. Ama çok hüzünlü. Özellikle de tehlikeli. Gözlerimin içine iyice baktı. Şimdiye dek hiç bakmadığı bir biçimde baktı. Sesi bana yalvardı. Şu taşı bana vermez misin Şuş? Neden istiyorsun onu Fayol? Mutlusun. Tanrı yüreğinin içinde. Böyle söylemiyor musun? Kuşkusuz. Ama küçük Şuş'umun saçma sapan şeyler yapmasından korkuyorum. Her zaman cebinde bunu taşıdığını, içinde bulunduğun tehlikeyi düşündükçe ne kadar kaygılandığımı aklına getirebiliyor musun? Kabul. Taş sende kalabilir. Ölmek istersem başka bir yol bulurum. Önemi yok. Evet, böylesi daha iyi. Yaşayacak çok zamanın var. Bu ölüm hikayesinde Tanrı'nın ellerine bırakmak gerek. Bahsi kazanmıştı. Ya sonra Fayol? Neyin sonrası Şuş? O heyecanla her şeyi unutmuştu. Alnına vurdu. Bende damma kafa var, Tanrım. Mutlu bir yüzle güldü. Sana söylediğim gibi bir mucize oldu. Yalnız sana ceza vermemekle kalmayacaklar. Üniformanı dilediğin gibi giymene de boyun eğecekler. Neredeyse Temmuz'un sonundayız. Bütün öğrenciler üniformalarını diledikleri gibi giyebilecekler. Gelecek yıl için bile karar alındı. Üniforma değiştirilecek. Kazandın Şuş. Şimdi git. Geç kalsan da önemi yok. Peder Amadou'ya bir şey demeyecek. Anlaştık. Karar veremeden mutluluğunu seyrederek ayakta duruyordum. Görüyor musun Şuş? Hayat bazen ne kadar güzel. Doğru. Sevincinin bir tek anını bile kaçırmamak için kapıya geri geri gittim. Bir an eşikte durdum. Altın yürekli çocuk dediğini duyacak kadar. Maurus'a döndüm. Bana sevecenlikle bakıyordu. Çok uzun sürdü değil mi Maurus? Hayır, ilginçti. Canının sıkıldığını sanıyordum. Bir dakika bile sıkılmadım. Biliyor musun yavrum, sen rastladığım yaratıkların en duygusallarından birisin. Maurus'un ağzından çıkan bu sözler içimi kıvançla doldurdu. Saatine baktı. Ne güzel, altın mı dedim. Her yanı altın, kayışı bile. Hayatımda hiç bu kadar güzelini görmedim. Doğrusu çok sayıda saat görmedim ya. Büyüdüğümde bir gün benim de böyle bir saatim olacak. Kuşkusuz. Ama saatimin ne dediğini biliyor musun? Çocukların düş görmek için gözlerini kapatma saatleri geldi diyor. Sen çok düş görür müsün Maurus? Pek seyrek. İnsan kocaman bir adam olur. Hayatta yolunu çizer ve nesneler değişir. Ben korkunç düş görüyorum. Başımı yastığa koyuyorum. Adam'ın öğrettiği gibi yüreğimi rahatlatıyorum. Böylelikle düş görüyorum. Benim delimden gelse, benim delimden gelse, kendini düş görmeye nasıl hazırladığını bakalım öyleyse. Şöyle, yastığımı yokladım ve başımı üzerine koydum. Maurus'un çarşafı göğsüme çekti. Şimdi çok üzülmemen için bir konuda seni uyarmak zorundayım. Kabul mü? Bir haftayı sana görünmeden geçirmek zorundayım. Ama ilk fırsatta geri döneceğim. Yine de bu önümüzdeki perşembeden önce olmayacak. Ellerimi avuçlarımın arasında sıktım. Ağır ağır çekti onları. Saçlarım okşadı. Maurus, mompti nedir? Mompepit sözcüğünden kısaltılmıştır. Anlıyorum. Gittiğini görmemek için gözlerimi sımsıkı yumdum. En çok babam olduğu anda bu. Maurus beni öptü ve mırıldandı. İyi geceler Şuş. Güzel düşler gör yavrum. Gecenin huzuru, karanlığın huzuru odama da çökmüştü. Uyku bastırıyordu. Öylesine güçlü ki çok uzak, çok çok dost bir ince sesi belirli belirsiz işittim. İyi geceler Zezi. İyi geceler Adam. Güneşi uyandıralım. Aman Zezi, yeter artık Tanrı aşkına. Yeter. Neredeyse 11 yaşında olacaksın ve değişmek zorundasın. Bütün bunlar insanın sabrını taşıracak zırıltılar. Yeter. Bitsin bu. Biliyorum Adam ama görüyorsun. Ne yaparsam yapayım. Hep gözlerim sulanıyor. Neden? Erkek değil misin? Evet. Erkeğim ama ağlamak istiyorum. O kadar. Suratımı asmaya hazırdım. Adam bunu sezdi ve taktik değiştirdi. Pencereden bak Zezi. Hava ne güzel. Gökyüzü masmavi. Bulutlar birer küçük koyun andırıyor. Tam göğsündeki küçük kuşu özgürlüğe kavuşturduğun günkü gibi. Adam'ın haklı olduğunu kabul etmeye başlıyordum. Özellikle de güneş Zezi. Tanrı'nın güneşi. Tanrı'nın en güzel çiçeği. Isıtan ve tohumları yeşerten bir güneş. Okulda okuduğumuz ve tohumları yeşerten güneşten söz eden bir şiir anımsadım. Şu Adam müthiş biriydi. Her şeyi olgunlaştıran güneş. Mısırı rengini veren ve nehrin sularını saydam kılan güneş. Güzel değil mi Zezi? Güzel. Güneşsiz günleri sevmiyorum. Gelmesiyle gitmesi bir olduğumu seviyorum yağmuru. uzun sürdü mü her yanım küflenmiş gibi geliyor. Tanrı'nın güneşi bu denli güzelse sen bir de ötekini düşün. Nutkum tutulmuştu. Hangi öteki güneşeydim? Çok büyük olan bunu tanıyorum bir tek. Daha da büyük olan bir başkasından söz etmek istiyorum. Yüreğimizde doğan güneşten, umutlarımızın güneşinden, düşlerimizi de uyandırmak için göğsümüzü de uyandırdığımız güneşten. Hayranlık içindeydim. Adam, sen şairsin de öyle mi? Hayır, sadece güneşimin önemini senden önce sezdim. Ya benimki? Seninki Zezi, hüzünlü bir güneş. Yağmur yerini gözyaşlarıyla çevrili bir güneş. Olanca yeteneğini ve gücünü keşfetmemiş bir güneş. Senin tüm anlarını henüz güzelleştirememiş bir güneş. Küçük, bir parça da mızmız bir güneş. Ne yapmam gerekiyor? Pek az şey. İstemek yeterli. Ruhunun pencerelerini açmalı ve fırsat tanımalısın nesnelerin müziğinin içeri girmesine. Sevecenlik anlarının, şiirinin içeri girmesine. Benim çaldığım gibi bir müzik mi? Tam o değil. Sen dışsal bir müzik yapıyorsun. Bu hiçbir şeye ulaştırmayan bir müzik. Başkaları için soğuk bir müzik yapacağına müzik içinde yüzmen gerek senin. Adam'ın bu söyledikleri karşısında şaşkınlık içindeydim. Önemli olan Zezi, hayatın güzel olduğunu ve yüreğimizde ısıttığımız bütün bu güzellikleri artırmak için onların Tanrı'nın bize verildiğini keşfedelim. Ağlamakla güneşin ışınlarını ıslattığımı mı söylüyorsun? Tabii. Güneşin soğumasına fırsat vermemek için geldim. Yalan mı? Onayladım. Öyleyse bir dost gibi elimi sık ve gidip güneşi uyandıralım. Yüreğimde gizli olduğuna göre elini nasıl sıkabilirim? Öbür kereler yaptığın gibi. Düşüncende. Gözlerimi kapadım ve düşündüm. Hemen ılık elinin avucuma değdiğini duydum. Adam, gevezelik edelim mi? Sırası değil dedi. Çalışmak için kendini yaptığın işe vermelisin. Okula gitmek üzere yolda yürürken gevezelik ederiz. Hiçbir tehlikesi yok canım. Bu parçayı gözlerim kapalı çalabilirim. Görmek ister misin? Hayır dedi. Tanrı aşkına yapma. Tepemizde ayak sesleri işitiyorum. Annen uyanmış. Neredeyse aşağı iner. Peki, istemiyorsan. Tek kroşlarıma ve çift kroşlarıma, üçlü ve dörtlü kroşlarıma döndüm. Bir zemberek gerildi içimde ve hüznümü fırlattı attı. Püf! Mavrus'un geri dönmesi için topu topu 3 gün daha bekleyecektim. Üstelik sabırsızlanmak insanı bir yere götürmüyordu. Akşam gelecekti. Mutlulukla gülümsedim. Mavrus 2 kez bana sürpriz yapmamış mıydı? Önce içimdeki şeytanın coştuğu ve Juan Zio'yu isteksizce açtığım bir perşembe günü. Notalara yumruk indirmek, koptuğunu ve küçük yayların 4 yana uçuştuğunu görmek istiyordum. Hatta içerideki küçük keçe çekişlerini ısırmak geliyordu içimden. Alıştırmalarıma nasıl girişeceğimi bilemediğim anlardan biriydi bu. Güneşi uyandırma olanağının kırıntısı bile yoktu.